Rut 4. bölümde Boaz'ın kalbinde ve evinde yaşananlara bakacağız. Rut Moav ülkesinden çıkıp gelmişti ve şimdi artık Boaz'ın kalbine ve evine giriyordu. Bizler de bir zamanlar yabancı, Tanrı'dan uzak, dünyada umutsuz olduğumuz halde şimdi İsa Mesih'in kanı aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşmış bulunuyoruz. Bizler bugün Tanrı'nın ailesinin birer üyeleriyiz. Onun yüreğindeyiz. Ve daha sonra önümüzdeki günler ya da yıllar içerisinde onun evinde bulunacağız. Bir gün onunla yüz yüze cennette sonsuza dek birlikte olacağımızı düşünmek ne kadar yüce bir berekettir. Bu bölümde Boaz'ın yaptığı işleri göreceğiz. Daha önce gördüğümüz gibi eli kolu bağlıydı ve hiçbir şey yapamıyordu. Ama şimdi artık Rut ondan yakın akrabalık görevini yapmasını istediği için rahatlıkla hareket edebilir, gerekli tüm işlemleri yerine getirebilmek için atılımda bulunabilirdi. Mesih İsa'da siz onu kurtarıcınız olarak kabul ettiğinizi söylemedikçe eli kolu bağlı olacak ve sizin için herhangi bir şey yapamayacaktır. İsa Mesih sizin için haç üzerinde öldü. Sizin için cehenneme gitti ve bugün dahi yüreğinizin kapısında durmakta ve kapıyı çalmaktadır. Vahiy 3. bölüm 20. ayette de yazdığı gibi. İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz, diyor. Evet, İsa kalbinizin dışında duruyor ve açasınız diye kapıyı vuruyor. Ama o zorla içeriye girmez. Siz açmadıkça o zor kullanarak içeriye girmez. Sizin yüreğinizin kapısını açıp İsa Mesih'i yaşamınıza çağırmanız gerekmektedir. Tanrı sonsuz yaşam armağanını size İsa Mesih aracılığıyla uzatıyor. Ama bu armağanı alabilmek için sizin elinizi uzatıp bu armağana imanla sarılmanız gerekmektedir. Mesih'i yüreğimize imanla alıyoruz. Boaz yakın akrabalık görevini yapabilecek özelliklere sahip birisiydi. Rut ise oturup Boaz'ın bu işleri bitirmesini beklemek durumundaydı. İnsanların önüne gidip Rut'u istediğini açıklayacak olan Boaz'dı. Bu amaçla Boaz tüm varlığını ve kişiliğini açıkça ortaya koyacaktı. Ama bu onun için bir yük, bir zorlama olmayacaktı. Çünkü zaten Rut'u seviyor ve istiyordu. Rut kitabında bize verilen en büyük mesaj budur. Kurtuluş bir aşk hikayesi gibidir. Tanrı bizi bize olan sevgisi nedeniyle kurtarmıştır. Evet, onun bize olan sevgisi bizi tüm bağlarımızdan kurtarıp özgür kılmıştır. Rut 4. bölüm 1. ayet şöyle başlar. Bu arada Boaz kent kapısına gidip oturdu. Sözüne ettiği yakın akraba oradan geçerken ona, "Arkadaş gel şuraya otur," diye seslendi. Adam da varıp Boaz'ın yanına oturdu. Boaz kent kapısına gidip oturdu. Boaz niçin kapının önüne gitmişti? Herhalde burada kapı sözcüğüyle büyük avlunun sokağa açılan kapısından söz ediliyor olmalı. Bugün de Anadolu'nun birçok yerinde gördüğümüz gibi evin çevresi yüksek duvarlarla çevrili olur. Orada büyük bir avlu ve sokağa açılan büyük bir kapı bulunurdu. Boğaz'da varlıklı biri olduğundan Bethlehem'in tam orta göbeğinde en güzel evlerinin birinde oturuyor olmalıydı. Oturduğu yer belki de kentin ana giriş kapılarının birine yakın bir yerdeydi. Çünkü eski çağlarda insanlar evlerini ve mallarını haydutlardan ve düşmanlardan koruyabilmek için kentin çevresine güçlü ve yüksek duvarlar örerler ve genellikle kentten her yöne doğru bir çıkış kapısı bulunurdu. Her çıkış kapısının önünde de büyükçe bir meydan olurdu. İnsanlar özellikle cumartesi günleri bu meydanlarda toplanır ve birbirleriyle görüşür, sohbet ederlerdi. Bazen söz konusu kapıya ya da meydana gitmenin iki nedeni olurdu. Birinci nedene göre genellikle mahkemeler bu meydanda kurulu olurdu. Kentin ihtiyarları bir araya gelip bir kurul oluşturur, birbirleriyle davalı olanların davalarını bu kurul önüne getirerek çözüm ararlardı. Boaz, diğer akrabasının yasal haklarını kendi üzerine almak istediğinden böyle bir yere gitmişti. İkinci olarak da herkes genellikle bu meydanlardan geçtiği için o diğer yakın akrabasıyla orada karşılaşmayı bekliyordu. Evet, Boaz bu adamın geçmesini beklemek amacıyla kapıya çıkıp oturmuştu. Boaz'ın orada ne kadar beklediğini bilmiyoruz ama bu süre Boaz için uzun olmalıydı. Ama sonunda beklediği adam gelmişti. Gelen bu adam Rut'un kocasının bir akrabasıydı ve akrabalık derecesinin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama çok yakın bir akrabası olduğunu biliyoruz. Büyük bir olasılıkla Rut'un kayınbabası Elimelek'in erkek kardeşi, yani Rut'un kocasının amcasıydı. Her neyse, Boaz bu adamla karşılaşınca ona, "Ey bilmem kim, dön buraya otur," dedi. Şimdi şu soru karşımıza çıkıyor. Boaz bu adamın adını bilmiyor muydu? Elbette biliyordu ama içinde bulunduğu durumun heyecanından olsa gerek adamın adını söylemektense ona hey falanca diye seslenmek daha kolay gelmişti. Bazen bize de böyle olmuyor mu? Adını bildiğimiz halde bazen bir kimseye adından başka bir sözle hitap ediyoruz. Burada eminim Boaz bu akrabasının adını biliyordu. Her ikisi de Betlehem'de yaşıyordu. Büyük bir ihtimalle birbirlerine kan bağıyla da bağlıydılar. Bu nedenle Boaz'ın bu adamın adını bilmemesi mümkün olamaz. Evet, bu diğer adam geldi ve Boaz'ın yanına oturdu. Dikkat ederseniz Boaz bu adama sanki emredercesine otur diyordu. Adam Boaz'ın bu çağrısı karşısında epey meraklanmış olmalıydı. Herhalde aklından şunlar geçiyordu. Boaz ne istiyor acaba? Hepimizin tarlada orada burada bir sürü işi var. Herhalde söyleyeceği önemli bir şey olmalı. Onu hiç böyle heyecanlı görmemişti. Böylece Boaz'ın akrabası olan bu adam sırf meraktan olsa bile Boaz'ın aklında olanları bilmek istiyordu. Rut 4. bölüm 2. ayette şöyle yazıyor. Sonra Boaz kentin ileri gelenlerinden 10 adam topladı. Onlara siz de gelin oturun dedi. Adamlar da oturdular. Bu 10 adam ihtiyarlardı ve mahkeme heyetini oluşturuyorlardı. Bu bir tür mahkemeydi. Boaz, Rut'un yasal haklarını yasallaştırmak, uygulamaya koyabilmek için bu davayı mahkemeye götürüyordu. Yaratılış kitabına geri gittiğimizde Sur şehrine gelen adamların Lut'u kapının yanında otururken bulduğunu hatırlarsınız. Lut, Sur kentinde hakimlik görevi yapıyordu. Şehrin kapısı bir tür mahkeme yeriydi ve bu kapıda oturanlar da hakimlerdi. Boaz bu olayda mahkeme heyetini oturuma çağırmıştı ve şimdi orada bulunan heyet davayı dinlemeye hazırdı. Heyete gelişmeleri anlatacak olan kişi Boaz'dı. Boaz'ın stratejisine dikkat ederseniz izlediği yolun gerçekten sıra dışı olduğunu görürsünüz. Rut 4. bölüm 3. ayette Boaz yakın akrabadan olan adama şöyle dedi. Moab topraklarından dönmüş olan Naomi akrabamız Elimelek'in tarlasını satıyor. Boaz'ın olaya nasıl yaklaştığını bilmem fark ettiniz mi? Her ne kadar Boaz her şeyden çok Rut'la ilgileniyor olsa da başlangıçta Rut'un adını hiç anmadı bile. Bu ayet Boaz'ın Elimelek'in erkek kardeşi olduğunu mu söylüyor? Hayır, İbranice'de böyle bir anlam vermiyor bu ayet. Kardeşimiz Elimelek demek yakın akrabamız anlamındadır. Bu iki adamın Elimelek'e olan akrabalık derecesi birbirinden farklıydı. Bir tanesi Elimelek'e diğerinden daha yakındı. Evet, bu diğer akraba Elimelek'e Boaz'a kıyasla daha yakındı. Boaz davayı açıklarken söz konusu bir toprak bulunduğunu ve bunun çözüme kavuşturulmasını istediğini söylüyordu. Anımsayacaksınız, eski antlaşma döneminde yakın akrabaları ilgilendiren tarla ve mülklerle ilgili bazı Yahudi yasalarının var olduğunu daha önce söylemiştik. Bu yasalar bir kişinin mülkünün çeşitli nedenlerle başka birinin eline düşmüş olması durumunda uygulanabilmekteydi. Naomi'nin durumunda ise Naomi ve ailesi ülkede yaşanan bir kıtlık nedeniyle uzun yıllar önce ülkeden çıkıp gitmişler, Moab ülkesinde yaşamışlardı. Naomi kocasını ve iki oğlunu Moab'da kaybettikten sonra İsrail'e geri döndüğü zaman İsrail'de kendisine ait hiçbir şeyi yoktu. Daha önce sahip olduğu mülklere yeniden sahip olamazdı. 50 yılda bir gelen yubil yani özgürlük yılını beklemek zorundaydı. Ve bu yılın gelişine sanımca daha hala uzun yıllar vardı. Peki bu durumda ne olacaktı? Varlıklı bir yakın akrabası ortaya çıkıp onun kaybettiği şeyleri geri kazanabilecek miydi? Boaz burada diğer akrabasının dikkatini Rut'a değil ama Elimelek'e ait olan bir tarlaya çeviriyordu. Boaz bu diğer adamın Elimelek'in şimdi el değiştirmiş olan mülkünü geri satın almayı isteyip istemediğini öğrenmek istiyordu. Boaz burada akıllı davranıyordu. Bir kimsenin içinde bulunduğu durumdan kurtarılmasından önce mal ve mülkün kurtarılması, geriye kazanılması gerekmekteydi. Boaz sözlerine şöyle devam ediyor Rut 4. bölüm 4. ayette. Ben de burada oturanların ve halkımın ileri gelenlerinin önünde bunu satın alman için durumu sana açayım dedim. Yakın akrabalık görevini yapmak istiyorsan yap ama sen akrabalık görevini yerine getirmeyeceksen söyle de bileyim. Çünkü bu görevi yapmak önce sana düşer. Senden sonra ben gelirim. Adam yakın akrabalık görevini ben yaparım diye karşılık verdi. Diğer bir deyişle Boaz tarlayı satın alma önceliğini bu hakka sahip olan diğer adama veriyordu. Ama akla şu soru geliyor. Bu adam yubil denilen özgürlük yılından önce Naomi'ye ait olan bu tarlayı satın alarak yakın akrabalık görevini yerine getirmek istiyor muydu? İlginç bir şekilde adam böyle bir soruya olumlu bir karşılık vererek tarlayı satın alabileceğini söyledi. Yakın akrabalık görevini ben yaparım dedi. Belki adam varlıklı biriydi ve bu bağlamda yakın akrabalık görevini yerine getirmek için istekli görünüyordu. Bir de şu soru vardı. Eğer bir kimse böyle bir durumda kendisine teklif edilen akrabalık görevini üstlenmekten kaçınırsa insanlar tarafından eleştirilirdi ve bu durum bu kimse için utanç verici bir durum olurdu. ve eminim adam Naomi'nin mallarını satın almaya evet dediği zaman Boaz'ın heyecanından nefesi kesilmiş olmalıydı. Ama vazgeçmeyecekti. Durumun buraya varabileceğine önceden hazırlıklı olduğundan bu davanın sadece bir toprak parçasıyla sınırlı olmadığını ona gösterecekti. Rut 4. bölüm 5. ayette bunun üzerine Boaz yalnız tarlayı Naomi'den satın aldığın gün ölen Mahlon'un adının bıraktığı mirasla sürmesi için dul eşi Moavlı Rut'u da almalısın dedi. Bu sözlerle Boaz şöyle diyordu. Söylemeyi unuttum. Bu küçük tarlayla birlikte yapman gereken bir ikinci iş daha var. Şimdi Rut adında bir dul vardır. Bu kadın Moavlı biri ve Elimelek'in oğullarından biriyle evli olduğu için doğrudan bu kadının da bu tarlada hakkı var. Elimelek ile Rut'un kocası şimdi her ikisi de ölü olduğundan bu tarla ona miras kalacak. Buna göre sen de biliyorsun ki tarlayı satın alıp yakın akrabalık görevini yerine getirdiğin anda Rut'a karşı olan görevini de yerine getirmen gerekecek. Yani Rut'un bu tarlayla doğrudan bağı olduğu için onunla evlenmek durumunda olacaksın. Sanırım Boaz olaya iyice açıklık getirmişti. Dikkat ederseniz Boaz adama Rut'un hangi ulustan da olduğunu söylemişti. Rut bir Moavlıydı. Yahudi yasası yasanın tekrarı 23. bölüm 3. ayette açıkça şöyle yazıyordu. Ammonlu ya da Moavlı biri Rabbin topluluğuna girmeyecek. Onların soyundan gelenler de 10. kuşağa dek asla Rabbin topluluğuna girmeyecek. Buna göre bu adam Rut'u Rabbin cemaatine getirdiği takdirde kendi malını tehlikeye sokmuş olacaktı. Bu durum Boaz için de geçerliydi ama Boaz buna aldırmıyordu. Rut uğrunda malını yitirmesi Boaz için bir şey sayılmazdı çünkü onu seviyordu. Oysa diğer adam Rut'u tanımıyordu bile. Bütün bildiği Rut'un dul bir kadın ve Moavlı olduğuydu. Rut'la ilgili olarak başka daha neler duymuş olursa olsun Rut'la evlenmek istemediğini açıkça dile getirerek Rut 4. bölüm 6. ayette şöyle dedi. Adam bu durumda yakın akrabalık görevini yapamam. Yaparsam kendi mirasımı tehlikeye atmış olurum dedi. Bana düşen akrabalık görevini sen yüklen çünkü ben yapamam. Bu diğer adam zaten evli olmalıydı. Adamın Boaz'ın yaşlarında evli çocukları da bulunmuş olabilirdi. Malı mülkü zaten bu çocukları arasında çoktan paylaştırılmıştı bile. Şimdi bu Moavlı kadınla evlenmesi elindeki bütün Moavlı mülkü tehlikeye sokabilirdi. Evet, adamın Rut'la evlenip onu Rabbin topluluğuna sokması onun için büyük bir tehlike olurdu. Evet, adam Rut'u ve tarlayı kurtarmak için yakın akrabalık görevini üstlenmek istememekte haklıydı. Bu durumda kendi mirası tehlikeye girebilirdi. Bu nedenle Boaz'a şöyle dedi. Git benim yerime yakın akrabalık görevini sen yerine getir. Yapmak istediğim buysa ben öncelik hakkımı sana devrediyorum. Bu küçük Rut kitabında çok büyük ruhsal dersler bulunmaktadır. Bunlardan bazılarına şimdiye kadar birçok kereler değindik. Örneğin yakın akrabalık görevinin yerine getiriliş olayı. Rabbimiz İsa Mesih'in bizim için yaptıklarını çok anlamlı ve güzel bir şekilde bu olay resimlemektedir. Kitabın başlarında belirttiğimiz gibi Rut'un hikayesi bizim kurtuluşumuzun bir görüntüsüdür. Bizim kurtarıcımız olan İsa Mesih de bizi kurtarmak için benzer bir girişimde bulunmuş, bizi kendisine satın almıştır. Bu diğer akrabanın kişiliğinde diğer bir ruhsal gerçeği daha görmekteyiz. Bu adam ne isim geliyordu? Ben şahsen bu adamın Musa peygamber tarafından verilen yasayı yani ruhsal yasayı simgelediğini düşünüyorum. Her şeyden önce bu adam isimsiz biriydi. En azından burada adının ne olduğunu bilmiyoruz. Yahudi yasası bizi kurtaramaz. Ruhsal yasalar sisteminin bizi kurtarması olanaksızdır. Bu gerçek yeni antlaşmada açık bir şekilde Romalılar 3. bölüm 20. ayette şöyle dile getirilir. Bu nedenle yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü yasa sayesinde günahın bilincine varılır. Ruhsal yasa hiçbir zaman bizi kurtarsın diye verilmemişti. Ruhsal yasa insan gerçek durumunu görsün diye verilmiştir. Paulus bunu 2. Korintliler 3. bölüm 9. ayette insanı suçlu çıkaran hizmet ve 3. bölüm 7. ayette de ölümle sonuçlanan hizmet olarak yasayı adlandırmıştır. Ruhsal yasa hiçbir zaman bir kurtarıcı değildi. Bizi kurtarmak şöyle dursun, bizi daima suçluyor ve suçlu çıkarıyordu. Bu yasalar sistemi bir anlamda insanın eski doğasını denetim altına almak amacıyla verilmişti. Yasanın tüm reçetelerini harfi harfine yerine getirip de kurtulabilen hiç kimse yoktur. İsa Mesih'in kurban olarak kendisini insanlığın kurtuluşu için sunmuş olmasını simgeleyen hayvan sunuları sayesinde eski antlaşma döneminde Tanrı tarafından kabul edilmişlerdir. İşte Yahudilerin en büyük kefaret gününün bu denli önemli olmasının nedeni budur. Kefaret gününde başkâhinin sunak üzerinde Tanrı'ya sunduğu kurbanları sayesinde İsrail'de yaşayanların günahlarını geçici olarak bağışlatabiliyordu. O günde bu insanların dikkati kurtaracak bir kurtarıcıya duydukları ihtiyaca yöneltilirdi. Diğer akraba gibi yasa da insanı kurtarmıyordu. Diğer adam böyle yaparsa mirasının tehlikeye girebileceğini söylemişti. Yasa da sizi ve beni kurtarabilseydi o zaman kendi standartlarını düşünmüş olurdu. Hayır dostum, yasa seni kurtarma gücünden yoksundur. Yasa seni kurtaramaz. Senin seni seven, günahlarının karşılığını ödeyip seni özgür kılan bir kurtarıcıya ihtiyacın var. Eğer kurtulacaksan bunun tek yolu budur. Tanrı'nın belirlemiş olduğu bu yöntemi değiştiremez, geliştiremezsin. Çünkü sen ve ben zaten Tanrı'nın belirlediği standartlara hiçbir zaman ulaşamayız. Tanrı'nın belirlediği aşamaya çıkamayız. Bugün bizim ihtiyacımız bir sürü emirler ve kurallar değil, bizi seven ve sadece bizim uğrumuzda her şeyini feda etmeye hazır biri değil ama gerçekten de kendi canını vermeye hazır kurtarıcıdır. O bizim yerimize geçerek korkunç bir karşılık ödedi. O çarmıh üzerinde bizim için öldü. Bizi günahtan, ölüm korkusundan ve şeytanın gücünden özgür kılmak için kendi yaşamını fidye olarak sundu. Evet, o dönemlerde belirli bir antlaşmayı ya da fikir birliğini yasallaştırmak için garip bir yöntemin yerine getirilmesi gerekliydi. Rut 4. bölüm 7. ayette eskiden İsrail'de akrabalık görevinin yerine getirildiğini ve mülk alım satımının onaylandığını göstermek için taraflardan biri çarığını çıkarıp ötekine verirdi. Alışverişi yasallaştırmanın yolu buydu diye yazıyor. Anımsayacaksınız, yasanın tekrarı 25. bölümde bu yasaya baktığımız zaman kadının erkeğinin ayakkabısını çıkarıp adamın yüzüne tüküreceğini okumuştuk. Boaz burada adamın yüzüne tükürmemiş ama sadece ayakkabılarını almıştı. Ve unutmayalım ki bütün bu yasal işlemleri Boaz kendisi için değil, Rut için yerine getiriyordu. Evet, Boaz burada Rut adına hareket ediyordu. Rut'un adına adamın ayakkabılarını Boaz alıyordu ve böylece Rut artık Boaz'la evlenebilecekti. Dikkat ederseniz ben kutsal kitaptaki bazı önemli karakter kişiliklerine bazı uygun isimler takarım. Burada da diğer akrabaya yaşlı yalın ayak ismini taktım. Çünkü ayakkabılarını kaptırmıştı. Biliyor musunuz, bize gerçek anlamda ayakkabıları İncil giydirebilir. Efesliler 6. bölüm 14 ve 15. ayetlerde böylece belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun diye yazıyor. Eski yasa yalın ayak kalmıştır. Seni hiçbir zaman kurtaramayacaktır. Rut 4. bölüm 8 ila 10. ayetler arasında şöyle yazar. Bu nedenle yakın akrabadan olan adam sen kendin satın al diyerek çarığını çıkarıp Boaz'a verdi. Boaz ileri gelenlere ve bütün halka Elimelek'in Kilyon ile Mahlon'un bütün mülkünü Naomi'den satın aldığıma bugün siz tanık oldunuz dedi. Mahlon'un dul karısı Moavlı Rut'u da kendime eş olarak alıyorum. Öyle ki ölen Mahlon'un adı bıraktığı mirasla birlikte sürsün. Kardeşlerinin arasından ve yaşadığı kentten adı silinmesin. Bugün siz buna tanık oldunuz. Boaz burada okuduğumuz gibi önce tarlayı satın aldı, sonrasında da Rut'u kendisine eş olarak aldı. Bunu isteyerek hiçbir zorlama olmadan yaptı. Çünkü Rut'u seviyor ve onunla evlenmek istiyordu. Rut'un adına hareket ederek onun bütün yasal haklarını kendi üstlendi ve ölen kocasının mallarını geri satın aldı. Hem de Rut'la evlenerek onu yasal haklarına geri kavuşturdu. Boaz burada kurtarıcımız İsa Mesih'in mükemmel bir şekilde resimlendiğinden İsa'nın bizim yerimize hareket ettiğini görmemiz, Boaz'ın bu hareketinin burada İsa Mesih'i mükemmel bir şekilde resimlediğini görmemiz gerekiyor. İsa'nın bizim yerimize hareket ettiğini görmemiz büyük bir önem taşımaktadır. Boaz bu ayetlerde sadece tarlayı satın aldığına değil ama yakın akrabalık görevini yerine getirerek Mahlon'un dul eşi Rut'u kendisine eş olarak aldığına da tanıklık etsinler diye insanları yanına çağırıyordu. Rut 4. bölüm 11. ayette ise kent kapısında bulunan bütün halk ve ileri gelenler evet biz tanığız dediler. Rab senin evine gelen kadını İsrail soyunun o iki ana direğine Rahel ve Lea'ya benzer kılsın. Efrat boyunda varlıklı Beytlehem'de ünlü olasın. Beytlehem halkı bu gelişmelere çok sevinmişti. Çünkü daha önce dediğimiz gibi bu küçük kadın Rut bir yabancı olduğu halde Beytlehem'de iyi bir izlenim bırakan ve sevilen bir kişiydi. Moğollu birisi olarak Tanrı'yı kurtarıcısı olarak kabul etmekle büyük bir fedakarlıkta bulunmuştu. Ve yine zamanının çoğunu kendisine koca arayarak orada burada geçirmemişti ve Boaz bunu biliyordu. Bugün bazı kızların davranışlarından edindiğim izlenimlere göre içlerinden bazıları erkeklere kuyruk sallayarak onlarla flört etmeye başlıyorlar ve evlenebilecek birisini bulur bulmaz hemen nikah dairesine gidebiliyorlar. Bu tür evliliklerin niçin boşanmayla sonuçlandığını şimdi daha iyi anlıyorum. Böyle dediğim için bazıları belki beni geri kafalı olmakla suçlayabilirler ama evlilik konusunda öncelik erkek tarafından gelmeli. Yani arkadaşlığı başlatacak, evlenme teklifi yapacak kişi kız değil erkek olmalıdır. Çünkü yapıları uyarınca erkek daima verici, kadınsa alıcıdır. Bu yaratılıştan gelen bir özelliktir. Tanrı'nın kocalara karılarınızı sevin demesi de bu nedenlidir. Efesliler 5. bölüm 25. ayette Tanrı'nın kocalara karılarınızı sevin dediğini görmekteyiz. Tanrı bunu tersine çevirip kadınlara kocalarınızı sevin diye bir emir vermedi. Birisi sorabilir, kadın kocasını sevmesin mi? Tabii ki sevmelidir ama karşılık olarak sevmelidir. Önce erkek karısını sevmelidir. Kadın da kocasını buna karşılık olarak sevmelidir. Eğer erkek karısına sert davranıp onu incitirse, kadının duyguları soğuyacak ve umursamaz olacaktır. Bu durumda sevgiden söz edilemeyeceği için sevgi onların yaşamında ölmüş olacaktır. Yaşanan evlilik sorunlarından %80'i hatta 90'ı erkeklerden kaynaklanmaktadır. Ailenin reisi erkek olması gerektiğinden bu gibi durumlarda suçlanacak olan da erkektir. Bir adam bir kadını eş olarak seçtiği gibi Boaz'ın Rut'u seçmesi gibi İsa Mesih de yeryüzüne kendi gelinini almaya gelmiştir. Bizim uğrumuza ölerek bize olan sevgisini sergileyen O'dur ve bizler karşılık veren tarafız. O'nun bu sevgisine karşılık vermemiz gerekmektedir. O'nu kurtarıcımız olarak kabul etmek ve O'nu tanımak zorundayız. O'nu tanımak her Mesih inanlısı için ne kadar büyük ve önemli bir şeydir. Bugün binlerce, on binlerce insan ismen Hristiyan olanlar Kudüs'e gidip hacı oluyor ve orada bulunan bir ahırın yemliğine bakıyorlar. İsa orada değildir. Evet, yeryüzüne bebek olarak geldi ama artık o bir bebek değil. Sonra Paskalya zamanı boş mezara gidip içeriye bakıyorlar. Tabii ki İsa orada da değildir. O bugün yüceliğinde yaşıyor. Pavlus onu tanıma arzusunu şöyle dile getiriyor. Filipeliler 3. bölüm 10 ve 11. ayetlerde. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Pavlus'un amacı buydu. O ilk olarak bizi sevdiği için bizler de onu kurtarıcımızı tanımalı ve sevmeliyiz. Evet, Betlehem halkı Boaz'ın yaşamındaki bütün bu gelişmelere seviniyor, onların bu yeni yaşamlarında onlara mutluluk diliyordu.